Kitabın adı Ölüm Yargısı. Yazarı Nora Roberts. 10. ayrım, 6. bölüm. Ian McNab, dedektiflerin çalışma odasına girdiğinde elinden geldiği kadar sıradan gözükmeye çalışıyordu. Gerçi beline kadar uzanan örgüleri olan ve turuncu renkli uçuş pantolonu giyen birinin sıradan görünmesi zordu. Ama McNab konu üzerinde çalışıyordu. McNab'in burada olmak için geçerli bir bahanesi vardı. Dedektiflerden bazıları Kohli davasında listelenen şahit görüşmeleri için EDB'den yardım istemişti. McNab'in bahanesi buydu ve sonuna kadar da kullanacaktı bunu. Ama burada olmasının bir nedeni vardı. Bu nedense uzak bir köşedeki daracık hücresinde oturmuş, dikkatle bir şey üzerinde çalışıyordu. Teknik bir şeylerle uğraşıyordu. McNab, Peabody'nin çalışırken ne kadar tatlı göründüğünü düşündü. Bu kıza fena kapılmıştı. Bundan pek de hoşnut olmadığını düşündü. Ne de olsa planı hayatına bir insanoğlu için mümkün olduğunca çok sayıda kadın sokmaktı. O, kadınları seven normal bir adamdı işte. Ama Peabody, çirkin polis ayakkabıları ve jilet gibi üniformasıyla hayatına ayak bastığından beri polislerin dediği gibi olay sona ermişti. Peabody de kendisine pek yardımcı olmuyordu. Tamam, McNab sonunda onu yatağa ve mutfak zeminine ve asansöre ve boş bir dosya dolabına ve geniş hayal gücünün alabildiği birçok yere atmayı başarmıştı. Ama kız hala ona karşı bir düşkünlük belirtisi göstermiyordu. McNab, bu gerçek her aklına geldiğinde boğazının sıkıldığını hissetse de, memur Delia Peabody söz konusu olduğunda o bahsedilen bulutların üzerine çıktığını hissediyordu. McNab, Peabody'nin küçük hücresine zorla sığmaya çalışarak kemikli kalçalarını masasının kenarına yerleştirdi. ''Hey, Peabody, ne haber?'' ''EBD'nin dışında ne işin var senin?'' Peabody başını bile kaldırmadan çalışmaya devam ediyordu. ''Zincirlerini mi kemirdin yine?'' ''Ha ha, en azından bizi EDB'de hücrelere kilitlemiyorlar. Bu kafeste nasıl çalışıyorsun sen?'' ''Gayet verimli bir şekilde. Yaylan McNab, başım gerçekten sıkışık. Kohli davası değil mi? Herkes bundan bahsediyor. Zavallı herif.'' Peabody, adamın sesindeki üzüntüyü duyunca başını kaldırdı. Karşısındaki soğukkanlı yeşil gözlerde gördüğü tek şey üzüntü değildi. McNab, öfkeliydi de. ''Evet, biliyorum. Ama onu indiren şerefsizi bulacağız. Dallas bütün açıları inceliyor. Kimse ondan iyi yapamaz. Buradakilerden bazıları bizden bazı isimlere bakmamızı istediler. EDB'deki herkes, Feeney'den en çömez çaylağa kadar herkes iş üzerinde.'' Peabody suratını buruşturarak, ''Peki sen neden çalışmıyorsun?'' dedi. ''Gelip biraz bilgi koparmam için seçtiler beni. Hadi Peabody, biz de işin içindeyiz artık. Bana bölüme iletebileceğim bir şeyler söyle.'' ''Pek bir şey bilmiyorum ki.'' ''Pekala, şimdi söyleyeceğimi kendine sakla ama.'' derken sesini alçalttı ve küçük bölmesinin kapısına doğru baktı. ''Dallas neyin peşinde bilmiyorum. Bir dava görüşmesine gitti fakat beni yanına almadı. Nereye gittiğini de söylemedi. Birkaç dakika önce de ondan bir arama geldi. Buraya çeşitli suçlarla gözaltına alınmak üzere 4 tane serseri gönderiyormuş. İsimlerini verdi ve çabuk bir araştırma yapmamı istedi. Kendi de geliyormuş. Sen ne buldun?'' ''4'ü de çeşitli eyalet hapishanelerinin müdavimlerinden, genelde şiddet suçlarından. Saldırı, darp, ölümle sonuçlanan olaylar da var. Omurga kıran caydırıcı tipler. Ama asıl olay,'' derken sesini öyle alçalttı ki McNab duyabilmek için iyice eğilmek durumunda kaldı. Tatlı şampuanının kokusu burnuna doluyordu. ''Hepsi de Max Riker'a bağlı.'' McNab'in ağzı bir karış açıldı ama Peabody'nin hırlamasıyla hayretini bastırdı. ''Yani sence Kohli'nin ölümünün arkasında Riker mı var?'' ''Bilmiyorum. Tek bildiğim Kohli geçen sonbaharda adamın deposuna baskın düzenleyen takımdaymış. Biliyorum çünkü Dallas dava dosyasını ve duruşma kayıtlarını benden istedi. Biraz göz gezdirdim ve öğrendiğim kadarıyla Kohli takımın hareket kuvvetlerinde bile değilmiş. İfade de vermemiş. Elbette dava 3 gün içinde düşürülmüş ama Dallas adamın maşalarını içeriye alıyorsa bir bildiği vardır.'' ''Bunlar bomba haber. Dallas'ın buraya gönderdiği serserilerden bahsedebilirsin. Ancak elimizde gerçekten bir şeyler olana kadar Riker konusunda ağzını açma.'' ''Tamam, ama biraz teşvik fena olmaz. bu gece bana gelmeye ne dersin? Dallas'ın ne planladığından haberim yok. McNabb hala karşısında durmuş gülümsüyordu. Peabody anlayamadığı sebeplerden ötürü bu aptal sırıtışı giderek ve giderek daha karşı konulmaz bulmaya başlamıştı. Ama herhalde biraz takılabilirim sana. Takılmaktan bahsetmişken sanırım geldiğinde Peabody'ye doğru eğilmeye başlamış, ona işlerini çabucak tamamlamasını sağlayacağını umduğu şeyler fısıldamaya başlıyordu ki masadan ok gibi fırladı.
Tanrım, komutan geliyor.
Sakin ol.
Ama Peabody kendisi de hazır ola geçmişti. Whitney'in birim odasına gelmesi çok alışıldık değildi ama gelmemeyi alışkanlık haline de getirmemişti.
Tanrım, buraya geliyor.
Peabody, komutanın kendine doğru döndüğünü gördüğünde uzanıp üniformasında her şeyin yerli yerinde olduğunu kontrol etme dürtüsüne hakim oldu. Dedektif, Whitney hücrenin girişini kaplayacak şekilde durmuş, koyu çelik gibi gözleriyle McNabb'i süzüyordu. Elektronik dedektiflik bölümünden buraya mı transfer oldun?
Hayır efendim, EDB dedektif Ty Cohley davasında cinayet masasıyla birlikte çalışıyor. Bölümler arası bu işbirliğin ve gayretin davanın kapanmasını hızlandıracağı inancındayız.
Peabody, huzursuz bir takdirle çok iyi diye düşündü. Kedi gibi seri ve becerikli.
O halde dedektif, burada durup memur Peabody'yi engelleyeceğine, belki kendi bölümüne gidip işbirliğine oradan devam etmelisin.
Peabody, ama yeterince değil diye düşündü. McNabb neredeyse bir selam çakıyordu ama son anda kendine hakim oldu. Sonra duman gibi ortadan kayboldu.
Memur Peabody, Temen Dallas'ın şu anda kayıt odasındaki 4 şahısla ilgili istediği veriler hazır mı?
Kayıt odasında mı?
Ne çabuk. Tanrım.
Evet efendim.
Komutan elini uzatarak basılı kopya dedi. Peabody çıktı istedi.
Emredildiği gibi efendim, verilerin kopyası Temen Dallas'ın aracına ve ofis birimlerine gönderildi.
Whitney yalnızca hırlayarak arkasını döndü. Şimdiden elindekileri okumaya başlamıştı. Eve'in birim kapısından girdiğini görünce duraksadı ve omzunun üzerinden
''Teğmen, ofisinde görüşeceğiz.'' diye seslendi.
Peabody bu ses tonu karşısında yüzünü buruşturdu. Mermer kadar sertti. Cesaretini toplayarak çalışma hücresinden çıktı. Eve ona dönmesini işaret ederek kendi ofisine yöneldiğinde hayal kırıklığına uğradığını söyleyemezdi. Yanmaya başlayan bir alev olduğunu görebiliyordu ama kimin yanacağından emin değildi.
Efendim?
Eve kapıyı açık tutarak Whitney'in geçmesini bekledi, sonra arkalarından kapadı.
Teğmen, eyaleti ve yetki sınırını habersiz terk ederek, emir komuta zincirine niyetini ve gerekçelerini bildirmeden Max Riker'ı sorgulamanı açıkla. Komutanım, dava yetkilisi olarak soruşturma görüşmelerini emir komuta zincirinin herhangi bir birimine bildirmekle mükellef değilim. Ve eğer görüşme dava için gerekliyse yetki alanımdan ayrılma iznim var. Ve başka bir eyaletteki bir sivili taciz etme yetkin, öyle mi?
Eve içinde yükselmeye başlayan öfkeyi hissediyordu ama aldırmadı.
Taciz etmek mi efendim?
Riker'ın avukatıyla görüştüm. Aynı biçimde polis ve güvenlik şefini de aramış. Adam müvekkilini taciz ettiğin, müvekkilinin 4 çalışanına saldırdığın ve haksız yere gözaltına aldığın iddiasıyla seni, bu bölümü ve New York şehri emniyet birimlerini dava etmekle tehdit ediyor.
Gerçekten mi?
Pekala, epey korkmuş, diye mırıldandı. Onu bu kadar etkilediğimi sanmıyordum.
Kendini toparlayarak,
komutanım, dedi. Riker'ı arayarak müsait olduğu bir zaman ve yerde kendisiyle görüşmek istediğimi ilettim. İsteğim kabul edildi.
Çekmecesini açarak mühürlü bir diske çıkardı.
Talebim birimden yapıldı ve talebimi onaylaması kayıt altında. Haklarının gerektiği şekilde anlatıldığı ve 6 avukatının hologram görüşmeyle müdahil bulunduğu evdeki görüşme de aynı şekilde kayıt altına alındı.
Eve bu kez çantasından bir diske çıkararak uzattı.
Kayıt şahsın bilgisi dahilinde gerçekleştirildi. Affedin efendim ama şahıs bu konuda tamamen rüzgara karşı işiyor.
Güzel, o kadarını tahmin etmiştim.
Whitney her iki disketi de aldı.
Ancak Riker'a bir polis cinayetinin sorumlusu olarak yaklaşmak ciddi ve hassas bir konu. Elinde sağlam deliller olsun. Tüm ihtimalleri değerlendirmek benim görevim. Ben işimi yapıyorum.
Peki, İşinin içine 4 adamı halka açık bir yolda sıkıştırmak, kontrolsüz araba kullanarak onların ve çevredeki masum vatandaşların yaşamlarını tehlikeye atmak ve 2 aracın ciddi hasar görmesine neden olmak da giriyor mu? Eve'in eğitimi, amirine hırlamasına engel olacak kadar katıydı ama bir an önce öyle yapmayı düşündü. Transit yolda Connecticut'dan New York'a seyir halindeyken, her birinde 2 adam olan 2 araç tarafından takip edildiğimi fark ettim. Bahsi geçen araçlar, hız sınırlarını aşarak takiplerine devam ederken, ben de caydırıcı manevralarda bulundum. Sivillerin karşılaşabileceği muhtemel tehlikeler konusunda kaygılı olduğumdan, yoğun seyrin bulunduğu otoyoldan bir bağlantıya çekildim. Bu kez 2 araç, takip hızını artırarak takip şeklini de değiştirdiler. Araçlar eyalet sınırına girmişlerdi. Amaçlarından emin olmadığım için destek istedim. Ancak kalabalık bir alanda hızlı bir kovalamacaya girmek istemediğim için sirenlerimi açarak U dönüşü yaptım. Sonucunda takipteki 2 araç da yol dışına çıktı. Teğmen, efendim, olaya dair raporumu tamamlamak istiyorum. Siniri tepesindeydi ama ses tonu son derece sakindi. Devam et Teğmen, raporunu tamamla. Polis olduğumu belirterek şahıslara araçları terk etmelerini emrettim. Bu kez şahıslardan biri elini ceketinin cebine götürmek suretiyle şüpheli bir hareket yaptı. Daha sonra ceketindekinin yasaklı bir ateşli silah olduğu ortaya çıktı. Uyarı niteliğinde yaptığım atış farlardan birini patlattı. Destek olarak 2 devriye aracı geldi ve 4 şahsın etrafı sarıldı. Mevcut şartlar altında yapılması makul olan arama sırasında, bireylerin üzerinde veya araçta gizli olmak suretiyle başka yasaklı ateşli silahlar, az miktarda yasa dışı kimyasal, şüpheli aletler ve saldırı amaçlı 3 çelik sopa ele geçirildi. Bunun üzerine polis memurlarından şahısları çeşitli suçlamalarla kayıt altına almak üzere merkeze getirmelerini talep ettim. Yardımcımla iletişime geçerek her bir şahıs için rutin bir kayıt sorgulama yapmasını istedim. Raporumu yazmak ve bu şekilde alıkoyduğum şahısları sorgulamak üzere merkeze döndüm. Sesi düz, soğuk ve inanılmaz sakindi. Gözlerinde ne bir öfke ne de zafer parıltısına müsaade ediyordu. Tekrar çantasına uzanarak 2 disket daha çıkardı. Az önceki ifademde belirttiklerim, takip boyunca aracımdan ve tutuklama sırasında yaka cihazımdan kaydedilmiştir. Şahsi görüşüm olanlarda uygun prosedüre mümkün olduğu kadar uyulduğudur. Whitney disketleri alıp cebine koyarken yüzüne ufacık bir gülümseme yayıldı. İyi iş çıkarmışsın, çok iyi bir iş. Eve hemen vites değiştirmeye çalıştı ve bunu yumuşak bir geçişle yapmayı planlıyordu ama "Teşekkür ederim efendim" demesi havlamayı andırmıştı. Whitney, "Seni sorguladığım için kızgın mısın Teğmen?" diye sordu. "Evet efendim, öyleyim." "Seni pek suçlayamam." Whitney parmaklarını cebindeki disketlerin üzerinde gezdirerek odada dolaştı ve daracık pencereden dışarı baktı. Kendini sağlama alacağına güveniyordum ama emin olmak zorundaydım. Ayrıca daha önemlisi, avukat tarafından çok daha fazla sıkıştırılacaksın, kayıtlar konusunda bile. Savunmanın nasıl olacağını duymak istedim. Ama gayet iyiydin, her zamanki gibi çok iyiydin Dallas. Avukatla başa çıkabilirim. Şüphesiz. Whitney derin bir nefes alarak pencerenin açıldığı sefil manzarayı inceledi ve bu kutu bozması odada çalışmaya nasıl dayanabildiğini düşündü. Benden özür mü bekliyorsun Teğmen? Hayır, hayır efendim. İyi. Whitney ona doğru döndü. Yüzünü yine kapatmış ve katılaşmıştı. Emir komuta zinciri özrü kaldırmaz. Sen prosedürü uyguladın. Ben de daha azını beklemezdim. Ancak bu durum, Riker'ı davaya çekerek bölümü gergin bir konuma soktuğun gerçeğini değiştirmiyor. Ölü bir polis beni daha gergin bir konuma sokuyor. Whitney, sakın benim önceliklerimi sorgulama Teğmen, diye atıldı. Ve dedektif Kohli davasındaki kişisel ve bölüm olarak tavrımı hafife alma. Eğer Riker'ın bu işte bir parmağı varsa, onun kıçını senden daha fazla isterim. Evet, daha fazla, diye ekledi. Şimdi söyle bakalım. Seninle görüşmeyi kabul ettiyse neden o 4 serseriyi peşinden gönderdi? Onu huzursuz ettim sanırım. Ayrıntıları istiyorum Teğmen. Whitney etrafına bakındı. Bu delikte oturabileceğin bir şey yok mu? Eve hiçbir şey söylemeden masadaki gıcırdayan sandalyesini aldı. Whitney bir an sandalyeyi süzdükten sonra odadaki gerginliği balona batırılan bir iğne gibi dağıtacak şekilde başını geriye attı ve gülmeye başladı.
Yani onore olmam mı gerek şimdi? Kıçımın yarısını o sandalye müsveddesine koyduğum anda kendisiyle birlikte yerde dağılırım. Tanrı aşkına Dallas, rütben var. Bu mağara yerine gerçek bir ofise geçsene.
Burayı seviyorum efendim. Daha büyük bir ofisiniz olunca içine daha çok sandalye koymak durumunda kalıyorsunuz. Sonra belki bir de masa. Sonra insanlar geçerken uğrayabileceğini düşünmeye başlıyor. Sohbet için yani.
Whitney dişlerinin arasından hırladı.
Evet, bir de bana sor. Şimdi Rourke'un sana yolladığı şu kahveden biraz yap bana.
Eve, oto aşçıya giderek iki fincan sıcak, sütsüz ve şekersiz kahve programladı.
Komutanım, sizinle bir dakika kayıt dışı konuşmak istiyorum.
Bana o kahveden verirsen önümüzdeki bir saat istediğin şekilde konuşabilirsin.
Tanrı aşkına nasıl bir koku bu?
Eve, Rourke'un kahvesini ilk tattığındaki halini hatırlayınca gülümsedi. Soyadan ya da insan yapımı çekirdek zırvasından olmayan gerçek kahve. O an ve orada aslında kendi için doğru adam olduğunu anlamalıydı. Rourke kendi için gerçekten doğru adam olduğundan Eve elindeki kahvelerle döndü ve komutana güvenmeye karar verdi.
Rourke geçmişte Riker'la bazı iş bağlantılarına sahipmiş. Bu bağlantıları 10 seneden uzun bir süre önce sonlandırmış. Riker olanları ne unutmuş ne de affetmiş. Rourke'u tahrik etmek istiyor. Gerekirse benim aracılığımla. Görüşme sırasında onu Rourke konusunda dürttüm. İşe yaradı. Birkaç kez serin kanlılığını kaybetti. O zayıf noktaya bastırmaya devam edersem kontrolünü tamamen kaybedecek.
Rourke'u ele geçirmeyi ne kadar istiyor?
Sanırım bir hayli çok çünkü ondan korkuyor. Onu en çok öfkelendiren şey de bu. Korkuyor olması. Hissettiğini korku olarak değil, yoğun bir nefret olarak yorumluyor. O aptalları benim peşime saldı çünkü düşünmüyordu, yalnızca tepki veriyordu. Dört yarım akıllıyı, kolayca kendine bağlanacak dört yarım akıllıyı bir polisi taciz etmeye gönderecek kadar aptal bir adam değil aslında. Ama işte gönderecek kadar kontrolünü kaybetti. Bana zarar vermek istedi çünkü ona kafa tuttum. Çünkü Rourke'un polisiyim ve ona kafa tuttum.
Ona tuzak kurdun. Daha evden çıkmadan önce de sana zarar verebilirdi.
Kendi evinde değil. Bir riskti bu ama hesapladığım bir riskti. Eğer içerideki dört serserinin birinden laf alabilirsem, Riker'ı içeri çekip biraz daha baskı uygulayabiliriz.
O tipler çok kolay laf vermez.
Çok sürmez. Riker'ı içeri tıkmak istiyorum. Uyuşturucu baskının da paçasını kurtarmış. Kurtarmamalıydı. Raporları ve davaya dair diğer dokümanları inceledim. Kitaba uygunmuş ve her açı dikkatle hesaba katılmış. Sonra birden çuvallamalar başlamış. Delil zincirinde karışıklıklar, koruma altında olması gerekirken kilit şahitlerden birinin ortadan kaybolması, savcılık ofisinde bir memurun bir ifadeyi yanlış dosyalaması, küçük delikler büyük deliklere dönüşmüş ve adam aradan kayıp geçmiş.
Katılıyorum. Ve Riker'ı ele geçirmeyi benden daha çok isteyen yoktur. Ama Kohli ile olan bağlantısı çok zayıf. Nasıl bir açıdan yaklaştığını anlayamıyorum.
Tek söyleyebildiği, üzerinde çalışıyorum efendim oldu. Webster'ı diğer işaretleri düşündü ama henüz dillendirmeye hazır değildi.
Dallas, Riker'ı kişisel bir intikam haline getiremezsin.
Getirmiyorum. Üzerinde biraz daha çalışmama izin verin efendim.
Dava senin davan ama adımlarına dikkat et. Eğer Kohli olayındaki tetikleyici Riker'sa namluyu sana çevirmekte de tereddüt etmeyecektir. Bana anlattıklarından çıkardığım kadarıyla tereddüt etmesi için bir sebep yok.
Yeterince karşısında dikilirsem bir hata yapacak. Bense yapmayacağım.
10. ayrımın sonu. Sayfa 101. Devamı 11. ayrımda.